Ayrım 22.
Beşinci mahkum ona sözcülük edip dedi ki, bu şerefli adam 4 yıl kürek cezası yedi. Daha önce de giyinmiş kuşanmış halde at üstünde bütün şehri dolaştı. Bana öyle geliyor ki dedi Sancho Panza, ibret olsun diye dolaştırılmış. Evet öyle dedi mahkum. Bu cezayı vermelerinin sebebi de mekacılık yapması. Yani demek istediğim bu beyin suçu tefecilik, ayrıca büyücülük emareleri de göstermiş. Bu büyücülük emareleri eklenmeseymiş dedi Don Quixote, sırf aracılık yaptığı için kürek mahkumlarından biri olmayı değil, onların başına geçip idareci olmayı hak ederdi. Çünkü aracılık rastgele bir meslek değildir. Aklı başında kişilerin işidir ve düzenli bir devlette son derece gereklidir. Bu mesleği sadece soyu temiz insanların icra etmesi doğru olurdu. Hatta başka meslekleri olduğu gibi bunları da denetleyenler, inceleyenler olmalıydı. Ticaret komisyoncuları gibi belirli sayıda olmaları gerekirdi. Böylece bu mesleğin, bu işin aptal, anlayışsız kişiler tarafından yapılmasından kaynaklanan birçok zarar da önlenirdi. Mesela düşük ahlaklı kadınlar, genç, tecrübesiz uşak parçalarıyla serseriler. Bunlar en gerekli anda önemli bir iş halletmeleri lazımken yok yere işi berbat ediverirler. Beceriksiz ve şaşkındırlar. Bu konuya devam edip devlette böyle bir mesleği icra edecek olanları niye seçmek gerektiğini açıklamak isterdim. Ama şimdi sırası değil. Bir gün bunu, bu meseleyi inceleyip düzeltebilecek birine anlatacağım. Şimdi söyleyeceğim tek şey şu. Bu ak saçları ve nurlu yüzü, aracılık yüzünden böyle dertli görmenin üzüntüsünü, büyücü olması alıp götürdü. Üstelik de bazı aptalların zannettiği gibi, iradeyi zorlayabilecek, etkileyebilecek büyünün dünyada var olmadığını bildiğim halde. İrademiz hürdür ve onu zorlayabilecek ne bir ot vardır ne bir afsun. Kimi basit kadınların ve yalancı kurnazların yaptığı şey, bir takım karışımlar, zehirler hazırlayıp insanları delirtmektir. İnsanları sevdirmeye güçleri olduğunu ileri sürerlerse de, dediğim gibi iradeyi zorlamak imkansızdır. Doğru dedi zavallı ihtiyar. Aslında beyefendi, büyücülük konusunda benim bir suçum yok. Aracılık konusunu inkar edemem. Ama hiçbir zaman kötülük ettiğimi düşünmedim. Tek niyetim herkesin iyi vakit geçirmesi, kavgasız, dertsiz, huzur içinde yaşamasıydı. Ama bu iyi niyetim hiçbir işe yaramadı. Gittiğim yerden geri döneceğimi sanmıyorum. Yaşım çok ilerledi, üstelik böbreklerim de hasta, bir an bile rahat vermiyorlar. Bunları söyledikten sonra yeni baştan ağlamaya koyuldu. Sancho adama o kadar acıdı ki göğsünden 4 riyallik bir altın çıkarıp sadaka olarak verdi. Don Quixote bir sonraki mahkuma geçip suçunu sordu. Mahkum bir öncekinden aşağı kalmayıp daha da büyük bir gururla cevap verdi. Ben bu cezayı 2 kuzenimle ve akrabam olmayan 2 kız kardeşle fazlaca alay ettiğim için çarptırıldım. Sonuçta hepsiyle o kadar alay ettim, bunun sonunda akrabalık o kadar karışık bir hale girdi ki şeytan bile içinden çıkamaz. Bütün suç üstüme kaldı. İltimas yapan olmadı, param yoktu, neredeyse asacaklardı beni. 6 yıl kürek cezasına çarptırdılar, kabul ettim. Suçumun cezası bu. Henüz gencim, hayat devam ettikten sonra her işin içinden çıkılır. Saygıdeğer şövalye, eğer bu zavallıcıklara bir yardım yapabilirseniz, Tanrı sizi cennette ödüllendirecektir. Biz de yeryüzünde zat-ı âlinizi dualarımızdan eksik etmeyiz. Layık olduğunuz şekilde uzun ve rahat bir ömrünüz olması için Tanrı'ya yakarırız. Bu mahkumun üstünde öğrenci kıyafeti vardı. Muhafızlardan biri çok iyi hatip olduğunu, Latince alimi olduğunu söyledi. Bütün bunların ardından 30 yaşlarında çok yakışıklı bir adam geliyordu. Yalnız tek gözü biraz şaşı bakıyordu. Ötekilerden farklı bir şekilde bağlanmıştı. Ayağında upuzun bir zincir vardı, bütün vücuduna dolanıyordu. Boynundaki 2 halkadan biri zincire bağlanıyor, dost ayağı denen ötekindense aşağıya beline iki demir parçası iniyordu. Bu demirlere bağlı ellerinin geçtiği kelepçeler iri bir asma kilitle birleşiyordu. Böylece mahkum ne ellerini ağzına götürebiliyor ne de başını ellerine eğebiliyordu. Don Quixote bu mahkumun niçin ötekilerden çok zincire vurulmuş olduğunu sordu. Muhafız da onun suçlarının diğerlerininkilerin toplamından daha fazla olduğunu ve adamın son derece cüretkar ve müthiş kurnaz olduğunu, hatta o şekilde zincirlendiği halde güvenemediklerini, kaçar diye korktuklarını söyledi. Kürek cezasından daha büyük bir ceza verilmediğine göre ne suçu olabilir ki dedi Don Quixote. 10 yıla hüküm giydi dedi muhafız. Yani manevi ölüm gibi bir şey. Dipnot, manevi ölüm, mahkum ölüymüşçesine bütün haklarının elinden alınması. Kim olduğunu söylemem yeterli zaten. Bu adamcağız meşhur Gines de Pasamonte'dir. Bir adı da Ginesillo de Parapia. Sayın komiser dedi o zaman mahkum, ağır olun, şimdi isimler, lakaplar saymaya başlamayalım. Benim adım Ginesillo değil, Gines. Soyum da dediğiniz gibi Parapia değil, Pasamonte. Herkes önce kendine baksa hiç fena olmaz. Pek o kadar iddialı konuşma hırsızlar kralı dedi muhafız. Yoksa ben zorla sustururum. İnsanlık hali dedi mahkum. Tanrı nasıl isterse öyle oluyor herhalde. Ama gün gelecek öğrenecekler adamın Ginesillo de Parapia olup olmadığını. Sana öyle demiyorlar mı yalancı dedi muhafız. Diyorlar dedi Gines. Ama ben dedirtmeyeceğim. Yoksa sakalımı yolacağım, haberiniz olsun. Sayın şövalye, bize verilecek bir şeyiniz varsa verin artık. Sonra da Tanrı yolunuzu açık etsin. Başkalarının hayatını bu kadar merak etmek sıkıcı bir şey. Benimkini merak ediyorsanız adım Gines de Pasamonte'dir ve hayatım bu parmaklarla yazılmıştır. Doğru söylüyor dedi komiser. Kendi hikayesini kendisi yazdı, baştan sona. Kitabı da hapishanede 200 riyale rehin bıraktı. 200 altın bile vermem gerekse geri alacağım dedi Gines. O kadar mı güzel dedi Don Quixote. O kadar güzel ki dedi Gines. Lazarillo de Tormes'te o türden yazılmış ve yazılacak olan bütün kitaplar da yanında halt etmiş. Size şunu söyleyebilirim ki benim kitabım gerçekleri anlatıyor. Bunlar o kadar güzel, o kadar hoş gerçekler ki hiçbir yalan onlarla yarışamaz. Peki kitabın adı ne diye sordu Don Quixote. Gines de Pasamonte'nin hayatı diye cevap verdi adam. Bitti mi peki diye sordu Don Quixote. Nasıl bitmiş olabilir dedi mahkum. Benim hayatım bitmedi ki. Doğumumdan bu son kürek mahkumiyetime kadar olan kısmı yazılı. Yani daha önce de kürek cezası çektiniz mi dedi Don Quixote. Daha önce de 4 yıl kürekte Tanrı'ya ve krala hizmet ettim dedi Gines. Peksimetin de kırbacın da tadını çok iyi bilirim. Fazla üzülmüyorum gittiğime çünkü kitabımı bitirme fırsatı bulacağım orada. Daha söyleyecek çok şeyim var. İspanyol kadırgalarındaki huzur bunun için yeter de artar. Zaten benim yazacaklarım için fazla huzura da gerek yok çünkü ezbere biliyorum. Becerikli birine benziyorsun dedi Don Quixote. Ve talihsiz dedi Gines. Çünkü talihsizlik yeteneğin peşini hiç bırakmaz. Düzenbazların peşini bırakmaz dedi komiser. Size daha önce de söyledim sayın komiser, ağır olun dedi Pasamonte. O beyefendiler sizin elinizdeki değneği biz zavallılara kötü davranın diye vermediler. Bize yol gösterin, majestelerinin emrettiği yere götürün diye verdiler. Yoksa bakın, neyse yeter. Belki bir gün handa yaptıklarınız ortaya çıkar. Herkes sussun, doğru otursun, doğru konuşsun, biz de yolumuza devam edelim. Bu kadar eğlence yeter. Komiser tehditlerine cevap olarak Pasamonte'ye vurmak üzere değneğini havaya kaldırdı ama Don Quixote aralarına girerek ona kötü davranmamasını rica etti komiserden. Elleri böyle bağlı bir insanın dilinin serbest olmasının anlaşılır bir şey olduğunu söyledi. Sonra mahkumlara dönerek dedi ki, "Sevgili kardeşlerim, Bana anlattıklarınızdan şunu anladım ki, sizi suç işlediğiniz için cezalandırdıkları halde çekeceğiniz ceza pek hoşunuza gitmiyor. İstemeye istemeye gidiyorsunuz cezalarınızı çekmeye. Belki de birinizin işkenceye dayanamaması, diğerinin parasının, ötekinin çevresinin olmaması ve son olarak da yargıcın haksız kararı sizin mahfınıza, haklı olmanıza rağmen cezalandırılmanıza sebep oldu. Bütün bunlar şu anda kafamda o kadar belirgin ki beni etkiliyor, ikna ediyor, hatta zorluyor. Tanrı'nın beni bu dünyaya gönderme sebebini, icra etmekte olduğum şövalyelik mesleğini, sizin durumunuza uygulamaya, güçsüzlere ve ezilenlere yardım edeceğime dair verdiğim sözü yerine getirmeye itiyor. Ancak iyilikle yapılabilecek olan şeyin kötülükle yapılmaması, tedbirliliğin bir gereği olduğundan, sayın muhafızlarla komiserden sizleri çözüp serbest bırakmalarını rica etmek istiyorum. Nasılsa krala hizmet edecek, daha uygun başkaları olacaktır. Tanrı'nın ve tabiatın özgür yarattığı kimseleri köle yapmak bana çok ağır geliyor. Ayrıca sayın muhafızlar, diye ekledi Don Quixote, bu zavallıların size bir zararı dokunmamış. Öteki dünyada herkes kendi günahının hesabını verir. Yukarıda Tanrı var. O kötüleri cezalandırmayı, iyileri ödüllendirmeyi ihmal etmez. Dürüst insanların kendilerini hiç ilgilendirmediği halde başkalarının celladı olması doğru değil. Bunu sizden böyle iyilikle, tatlılıkla rica ediyorum. Ricamı yerine getirirseniz size minnet duyacağım. Eğer kendi isteğinizle yapmazsanız, bu mızrak ve bu kılıç, bileğimin gücüyle birleşip zorla yaptıracaktır size. Saçmalığın daniskası, dedi komiser. Durup durup yumurtladığı espriye bakın. Kralın forsalarını serbest bırakmamızı istiyor. Sanki bizim onları bırakmaya ya da kendisinin bunu emretmeye hakkı varmış gibi. Beyefendi, siz güzel güzel yolunuza devam edin. Şu kafanızdaki lazımlığı da düzeltin. Öküz altında buzağı da aramayın. Öküz de sensin, buzağı da, düzenbaz da, dedi Don Quixote. Ve söylediği anda öyle bir hızla saldırdı ki, adama kendini savunacak zaman bırakmadan, mızrağıyla ağır yaralayarak yere devirdi. İyi de oldu, çünkü tüfeği olan muhafız buydu. Öteki muhafızlar bu beklenmedik olay karşısında şaşırıp kaldılar. Ama kendilerine gelince, atlılar kılıçlarını, yaya olanlar da mızraklarını kavrayıp, büyük bir sükunetle kendilerini beklemekte olan Don Quixote'ye saldırdılar. Mahkumlar özgürlüğe kavuşma fırsatının önlerine çıktığını görüp, dizildikleri zinciri kırmaya çalışarak bu imkanı değerlendirmeselerdi, Don Quixote'nin durumu kötü olurdu. İsyan karşısında muhafızlar, kah kurtulmaya çalışan mahkumlarla ilgilenip, kah üstlerine atılan Don Quixote'ye saldırmaktan işe yarar bir şey yapamadılar. Sancho ise Gines de Pasamonte'yi çözmeye yardım etti. Zincirlerinden kurtulup serbestçe ortaya fırlayan ilk mahkum olan Gines, yere düşen komiserin üstüne atıldı ve kılıcıyla tüfeğini ele geçirdi. Tüfeği hiç ateşlemeden birbirine bir ötekine doğrultarak ortalığı muhafızdan temizledi. Muhafızların hepsi Pasamonte'nin tüfeği sayesinde serbest kalan mahkumların yağdırdıkları taşlardan koşarak kaçtılar. Sancho bu olaya çok üzüldü. Çünkü kaçanların Santa Hermanda'da haber vereceklerini ve suçluların çan çalınarak aranacağını düşünüyordu. Bunu efendisine söyledi ve oradan ayrılıp yakındaki dağlarda pusuya yatmaları için yalvardı. Pekala, dedi Don Quixote, ama ben şimdi ne yapmak gerektiğini biliyorum. Sonra bütün mahkumları çağırdı. Ne yapacaklarını şaşırmış halde komiseri soyup soğana çevirmiş olan mahkumlar, söyleyeceklerini dinlemek üzere Don Quixote'nin etrafında halka oldular. O da dedi ki, soyu temiz insanlar kendilerine yapılan iyiliğe müteşekkir olurlar. Tanrı'yı en çok kızdıran günahlardan biri nankörlüktür. Bunu söylememin sebebi beyler, benden açıkça bir iyilik görmüş olmanızdır. Bunun karşılığında sizden istediğim şu, boynunuzdan çıkardığım zinciri de yanınıza alıp, derhal yola düşün ve El Toboso kentine gidin. Orada Senyora Dulcinea del Toboso'nun huzuruna çıkın ve mahzun yüzlü şövalyesinin hürmetlerini sunun. Sizi arzuladığınız özgürlüğe kavuşturan bu müthiş serüveni baştan sona anlatın kendisine. Ondan sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz, yolunuz açık olsun. Gines de Pasamonte hepsinin adına cevap verdi ve dedi ki, Sayın Efendimiz ve Kurtarıcımız, bize emrettiğiniz şeyi yapmamız kesinlikle imkansız. Çünkü biz yollarda hep birlikte gidemeyiz. Ayrılıp tek tek her birimiz kendi yolumuza gitmek zorundayız. Hiç şüphesiz peşimize düşecek olan Santa Hermandad bulamasın diye yerin dibine girmeye çalışacağız. Zat-ı âliniz şunu yapabilirsiniz, yapsanız da iyi olur. Şu Senyora Dulcinea del Toboso vergisini değiştirin. Belli sayıda Ave Maria ve Amentu duasına çevirin, biz Zat-ı Âliniz için dua edelim. Hem bu gece gündüz kaçarken, dinlenirken, barışta, savaşta her an yapılabilecek bir şey. Ama şimdi bizim Mısır diyarındaki et kazanlarının başına geri döneceğimizi, yani elimize zincirimizi alıp El Toboso yoluna düşeceğimizi düşünmek, daha sabahın onu bile olmadığı halde gece olduğunu düşünmeye benzer. Bizden bunu istemek, kara ağaçtan armut istemek gibi bir şey olur. Dipnot, Mısır diyarındaki et kazanlarının başına dönmek, Eski Ahit, çıkış 16.3, eski zamandaki rahata bolluğa dönmek. Bak hele dedi Don Quixote öfkeyle, Don Orospu çocuğu, Don Ginesio de Parapio, adın her neyse, sen tek başına gideceksin öyleyse. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp zinciri de olduğu gibi omzuna yükleyeceksin. Pek sabırlı bir adam olmayan Pasamonte, Don Quixote'nin kendilerini kurtarmak gibi bir saçmalığı yaptığına göre fazla akıllı sayılmayacağını anladığından arkadaşlarını bir göz işaretiyle biraz öteye çekti ve Don Quixote'yi öyle bir taş yağmuruna tuttular ki kalkanıyla korunmaya ancak vakit bulabildi. Zavallı Rosinante ise sanki tunçtandı. Efendisinin mahmuzlarına hiç aldırmıyordu. Sancho eşeğinin ardına saklanarak üzerlerine yağan taşlardan korunmaya çalışıyordu. Don Quixote korunmayı pek iyi beceremedi ve bilemiyorum kaç taş vücuduna öyle şiddetle isabet etti ki yere devrildi. Yere değdiği anda öğrenci mahkum tepesine çıkıp başındaki leğeni alarak 3-4 defa omuzlarına, sonra da birkaç kere yere vurarak leğeni paramparça etti. Don Quixote'nin zırhının üstüne giymiş olduğu kısa ceketi çıkarıp aldılar. Zırhın bacaklıkları engel olmasa çoraplarını da alacaklardı. Sancho'nun da ceketini alıp çamaşırıyla bıraktılar. Sonra diğer savaş ganimetlerini aralarında paylaştılar ve her biri kendi yoluna gitti. Dertleri zinciri yüklenip Senyora Dulcinea del Toboso'nun huzuruna çıkmak değil, korktukları Santa Hermandad'dan kaçmaktı. Eşek ve Rosinante, Sancho ve Don Quixote yalnız başlarına kaldılar. Eşek boynu bükük, hüzünlü duruyor, kulaklarını tırmalayan taş fırtınası hala dinmedi zannıyla arada bir kulaklarını oynatıyordu. Taşlarla yere devrilen Rosinante, efendisinin yanında yatıyordu. Sancho ceketsiz ve Santa Hermandad korkusu içindeydi. Don Quixote ise o kadar büyük iyilik ettiği insanların kendini ne hale düşürdüğüne bakıp müthiş üzülüyordu. 23. Bölüm. Don Quixote'nin Morena dağlarında başına gelenlere, yani bu gerçek öyküde anlatılan serüvenlerin en gariplerinden birine dair. Kendini böyle kötü bir durumda bulan Don Quixote silahlarına dedi ki, ''Hep söylerler Sancho, alçaklara iyilik etmek, denize su dökmek gibidir. Bana söylediklerine kulak verseydim, bu bela başıma gelmeyecekti. Ama oldu bir kere. Sabredip bundan sonrası için ders alacağız. Ben ne kadar Türksem, siz de o kadar ders alırsınız.'' diye cevap verdi Sancho. ''Ama madem bana kulak verseniz, bu bela başınıza gelmezdi diyorsunuz. Şimdi kulak verin söyleyeceklerime de daha büyük bir bela gelmesin başımıza. Şunu söylemek istiyorum ki Sandaherman'da da şövalyelik sökmez. Dünyanın bütün gezgin şövalyeleri gelse onların umurunda olmaz. Şunu bilin ki okların vızıltısını duyar gibi oluyorum. Dipnot: Sandaherman Dad'ın ölüme mahkum ettiği kişiler kırlık bir alana götürülüp bir direğe bağlanır ve oklarla öldürülürdü. Sen doğuştan korkaksın Sancho, dedi Don Quixote. Ama inatçı olduğumu ve hiçbir zaman senin tavsiyene uymadığımı söyleme diye bu sefer nasihatini tutup bu kadar korktuğun gazaptan uzaklaşmak istiyorum. Yalnız bir şartım var. Asla ne diriyken ne de ölüyken benim bu tehlikeden senin ricanı yerine getirmek için değil, korkudan kaçtığımı, geri çekildiğimi söylemeyeceksin. Aksi takdirde yalan söylemiş olursun. Şimdiden sonsuza kadar yalanlıyorum. Bunu her düşündüğünde ya da söylediğinde yalan söylemiş olursun. Şimdi başka bir şey söyleme bana. Çünkü sırf bir tehlikeden, özellikle de belli belirsiz bir korku gölgesi barındıran bu tehlikeden kaçtığımı, geri çekildiğimi düşünmek bile kalma isteği veriyor bana. Kalıp tek başıma, yalnız senin korktuğun Sandaherman Dad'ı değil, İsrail'in 12 kavminin kardeşlerini de, 7 Makabileri de, Castor ve Pollux'u da, hatta dünyadaki bütün kardeşleri ve kardeşlikleri de beklemek geliyor içimden. Dipnot: Sandaherman Dad'ın kelime anlamı kutsal kardeşliktir. Saygıdeğer efendim, dedi Sancho. Tehlike umudu aşınca geri çekilmek, kaçmak sayılmaz, beklemek de akıllılık olmaz. Yarını beklemek ve her serüvene bugünden atılmamak ise bilgelerin işidir. Şunu bilin ki ben kaba bir köylü olduğum halde aklı selim denen şeyden biraz payımı aldım. Kısacası nasihatimi tuttuğunuza pişman olmayın, Rosinante'ye binin, becerebilirseniz, yoksa ben size yardım ederim ve beni izleyin. Sağduyum şu anda ellerimizden çok ayaklarımıza ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Don Quixote daha fazla konuşmadan atına bindi. Sancho eşeğinin üstünde önde, o arkada, hemen yanı başlarında bulunan Morena dağlarının bir tepesine yöneldiler. Sancho'nun niyeti dağ sırasını aşıp Viso'ya ya da Almodovar del Campo'ya çıkmak ve Herman Dad peşlerine düşecek olursa bulunmamak için birkaç gün o ıssız yerlerde gizlenmekti. Bunun için kendisine cesaret veren şey eşeğinin üstündeki azığın mahkumlarla çarpışmadan kurtulabilmiş olmasıydı. Mahkumların ne kadar çok şeyi alıp götürdükleri düşünülecek olursa bunu mucize sayıyordu. Dipnot: Kitabın 1605 tarihli ikinci basımına aşağıdaki paragraf eklenmiştir. O gece Morena dağlarının derinliklerinin ortasına vardılar. Sancho'ya o geceyi ve birkaç günü, hiç değilse yanlarındaki erzak bitinceye kadarki süreyi orada geçirmeleri uygun olur gibi geldi. Böylece iki kayanın ve çok sayıda mantar meşesinin arasında gecelediler.